Ayrım 2. Sayfa 5. 1. Bölüm. Ve işte ana caddedeki moda ayakkabı mağazasında çıraklığa başladım. Patronun kara kuru, ablak suratlı, dişleri yosun tutmuş, gözlerinin feri kaçmış, ufak tefek biri. Bana gözleri görmüyormuş gibi geliyor. Bunu anlamak için suratımı buruşturuyorum. Yavaş ama kararlı bir sesle, "Asma öyle suratını," diyor. Bu feri kaçmış gözlerin beni nasıl olup da görebildiği düşüncesi canımı sıkıyor. Bana bir türlü aklım yatmıyor. Belki de surat astığımı gördüğü falan yoktu. Yalnızca tahmin ediyor. Kalın dudaklarını neredeyse hiç oynatmaksızın daha yavaş bir sesle çıkışıyor. "Asma suratını dedim sana." Kuru fısıltısı peşimi bırakmıyor. "Hem şu ellerini de kaşımayı bırak artık. Kentin ana caddesinde 1. sınıf bir mağazada çalıştığını aklından çıkarma. Çırak dediğin kapıda aportta beklemeli." Aportun ne olduğunu bilmediğim gibi ellerimi kaşımaktan da kendimi alamıyorum. Uyuz, dirseklere kadar yara bere içindeki kollarımı acımasızca kaşındırıyor. Patron ellerimi süzerek soruyor. "Memleketinde ne işi yapardın?" Söylüyorum. Kırçıl saçlarla örtülü yuvarlak başını sallayarak umurdanıyor. "Eskicilik, dilencilikten de kötüdür. Hırsızlıktan bile beterdir." "Aslında hırsızlık da yaptım," diyorum böbürlenircesine. Bunu duyunca ve tıpkı bir kedinin pençelerine dayanarak doğrulmasını andıran bir hareketle ellerini tezgahın üstüne koyuyor, boş gözlerle yüzüme dik dik bakarak ıslığımsı bir sesle gürlüyor. "Ne? Demek hırsızlık da yaptın öyle mi?" Nasıl ve ne çaldığımı anlatıyorum. "Her neyse, bunu boş verelim şimdi. Ama benden ayakkabı ya da para aşıracak olursan hapislerde sürüm sürüm süründürürüm seni." Bu sözleri soğukkanlı bir tavırla söylemesine karşın ben yine de korkuyorum ve ondan iyiden iyiye nefret ediyorum. Mağazada patrondan başka Şaşa, parantez Yakov dayının oğlu, yazıya devam ile pembe suratlı, sinsi, yılışık bir adam olan baş tezgahtar çalışıyordu. Şaşa, boz renkli bir ceketle pantolon giyiyordu. Kolluk ve kravatı da vardı. Beni çekip çevireceği için çalımından yanına varılmıyordu. Büyük babamın beni patrona getirip de Şaşa'dan göz kulak olmasını istediği zaman Şaşa kurumlu bir edayla kaşlarını çatmış ve "Sözümü dinlemeyi öğrenmeli," demişti. O zaman büyük babam elini başıma koyarak "Onun sözünden çıkma Emi," dedi. "Bak o senden yaşça başça büyük, deneyimli." Şaşa kararlı bir biçimde gözlerini patlatarak "Büyük babamın sözlerini kafana yerleştir," dedi. Böylece daha ilk günden başlayarak büyük olmanın verdiği üstünlüğün tadını çıkarmıştı. Patron Şaşa'ya "Gözlerini patlatmasana öyle," diye uyardı. Şaşa "Bir şey yapmadım ki," diye süklüm püklüm yanıt verdi. "Gel gelelim patron bana mısın?" demiyordu. "Hem ne diye başını öyle toz vuracak mısın gibi kısıyorsun? Gören müşteri de keçi sanacak seni." Bu arada baş tezgahtar kıs kıs güldü. Patron çirkin dudaklarını sarkıttı. Alı al moru mor kesilen Şaşa ise kapağı tezgahın arkasına attı. Bu konuşmalar canımı sıkıyordu. Aslında söylenenlerin çoğunu anlamıyordum. Kimi zaman bu insanlar yabancı bir dille konuşuyormuş gibi geliyordu bana. Mağazaya ne zaman bir kadın müşteri girse patron ellerini cebinden çıkarır, bıyıklarını burar, yüzüne yanakların kırış kırış eden ama gözlerinin anlamsız donukluğunu değiştiremeyen bir gülümseme kondururdu. Baş tezgahtar hemen fırlar, dirseklerini bedenine sıkıca yapıştırarak dal kavukça bir saygıyla ellerini ovuştururdu. Şaşa şişliklerini gizlemeye çalışarak gözlerini öne eğerdi. Bana gelince kapıda durur, ellerimi gizlice kaşıyarak satış törenini izlerdim. Baş tezgahtar ayakkabıları giydirip çıkarmak için kadının önünde diz çökmeden önce parmaklarını iyice açarak gerer, sonra da sanki kırmaktan korkuyormuşçasına büyük bir dikkatle kadının tepe taklak duran bir şişeyi andıran tombul bacağına hafifçe dokunurdu. Bir gün kadının biri kirpi gibi büzülerek ayağını çekti ve "Ay, nasıl da gıdıklıyorsunuz?" dedi. "Siz incinmeyesiniz diye yapıyorum efendim." diye çabucak karşılık verdi tezgahtar. Adamın kadın müşterilerinin çevresinde dört dönüp pervane olmasını izlemek gerçekten çok gülünçtü. Gülmemek bir kapıya doğru dönmek zorunda kalıyordum. Gel gelelim, tezgahtarın yapmacık tavırları öylesine çekici bir gülünçlüğe sahipti ve beni öylesine eğlendiriyordu ki ister istemez bakıyordum. Bir yandan da asla böylesine ustaca bir incelikle ellerimi kullanamayacağımı, hiç kimsenin ayağına böylesine büyük bir beceriyle ayakkabı uyduramayacağımı düşünüyordum. Patron genellikle arkadaki küçük odaya çekilir, Sasha'yı da yanına çağırır, tezgahtarla kadın müşteriyi baş başa bırakırdı. Tezgahtar bir gün sarışın bir kadının ayağını okşadıktan sonra parmaklarına öpücük konduruyordu. Kadın, "Ay!" diye fingirdedi. "Ne kadar da yaramazsınız." Tezgahtar ağzının suyu akarak "Oo!" diye inledi. O anda makaraları koyverdim. Düşmemek için kapının tokmağına tutunayım dedim. Kapının açılmasıyla kafamın vitrine çarpması ve camın kırılması bir oldu. Tezgahtar bir tekme savurdu. Patronum da parmağındaki büyük altın yüzükle başıma vurdu. Sasha da fırsat bu fırsat deyip kulağımı çekmeyi denedi. Akşamleyin eve dönerken öfkeyle çıkıştı. "Böyle devam edersen kovulursun. Bu kadar gülünecek ne vardı?" Sonra da kadınlar tezgahtardan ne kadar hoşlanırsa mağazada işlerin o kadar yolunda gideceğini açıkladı. Kadının ayakkabıya gereksinimi olmasa bile sırf yakışıklı tezgahtarı görmek için gelir bir ayakkabı daha alır. Buna kafan basmıyor mu? Ne gezer? Gel de sana laf anlat. Bu söz beni üzdü. Mağazada kimsenin bana laf anlattığı yoktu ki. Özellikle de Sasha'nın. Hastalıklı ve aksi bir kadın olan aşçı sabahları beni Sasha'dan bir saat önce uyandırırdı. Semaverleri yakar, sobaların odununu taşır, patronun, tezgahtarın, Sasha'nın giysilerini fırçalar, ayakkabılarını temizler, bulaşıkları yıkardım. Dükkana gelince ortalığı süpürür, toz alır, çayı demler, paketleri müşterilere götürür, sonra da öğle yemeğini götürmek için evin yolunu tutardım. Bu arada kapıda durma görevi Sasha'ya düşerdi. Bu işi kendine yakıştıramadığı için "Tembel ne olacak? Senin işinde ben görüyorum." diye bağırdı. Bütün gün Kunavino'nun kumlu yollarında, oka kıyılarında, kırda bayırda özgürce yaşamaya alıştığım için bu duruma canım çok sıkılıyordu. Büyük annemle arkadaşlarım gözümde tütüyordu. İki çift laf edecek kimse bulamıyordum. Yaşam iğrenç ve yalancı yanlarıyla beni öfkelendiriyordu. Kimi zaman kadın müşteriler hiçbir şey satın almadan çıkıp giderlerdi. İşte o zaman bu üçü kendilerini aşağılanmış sayarlardı. Patron o cana yakın gülümsemesini cebine koyar ve "Topla ayakkabıları, kaşırın!" diye emrederdi. Sonra da başlardı sövüp saymaya. "Yediği naneye bak şu haspanın! Evde yapacak işi kalmamış sanki de dükkan dükkan geziyor salak. Hah, sen benim karım olacaktın ki, görecektin dünyanın kaç bucak olduğunu." Patronun karısı uzun burunlu, kara gözlü, çelimsiz bir kadındı. Kocasıyla tepinerek bağıra bağıra konuşur, uşağıymış gibi davranırdı. Hanım hanımcık, kibar bir kadın müşteriyi uğurladıktan sonra iğrenç, çirkin sözlerle arkasından atıp tutarlardı. Kadının arkasından fırlayıp kendisi için söylenen edepsizce sözleri anlatmamak için kendimi zor tutardım. İnsanların birbirleri hakkında atıp tuttuklarını, arkasından ileri geri konuştuklarını bilirdim elbette. Ama bunların sanki dünyanın en iyi insanları kendileriymiş de, dünyayı yargılamakla görevliymişler gibi herkesin arkasından atıp tutmaları dayanılmaz bir şeydi. Önlerine geleni kıskanır, kimseyi beğenmezlerdi. Herkesi az çok kötüleyecek kadar çirkin bir takım şeyler bilirlerdi. Bir gün dükkana gözlerinin içi gülen al yanaklı genç bir kadın geldi. Üstünde siyah kürk yakalı kadife bir pelerin vardı. Yüzü kürkün içinden tıpkı çiçek gibi görünüyordu. Pelerini Saşa'nın ellerine teslim edince daha da güzelleşti. Bedenini sımsıkı kavrayan gri mavi giysisi güzelliğini iyice ortaya sermişti. Kulaklarında pırlanta küpeler ışıldıyordu. Bana güzel Vasilisa'yı anımsattı. Hiç değilse bile valinin karısı olduğuna aklım yattı. Karşısında sanki bir tanrıçanın huzurundaymış gibi özel bir saygıyla eğildiler. İltifatlar yağdırdılar. Üçü de çılgınlar gibi koşuşturup durdular. Görüntüleri camekânlara yansıyor. Sanki ortalıkta ne varsa hepsi tutuşup eriyerek başka bir biçime dönüşüyor izlenimi veriyordu. Kadın çabucak pahalı bir ayakkabı seçip gitti. Patron ağzını şapırdatarak ıslımsı bir sesle "İhtiyarşıllık" dedi. Tezgahtar aşağılayıcı bir tavırla "Tam bir artist" dedi. Derken birbirlerine kadının sevgililerinden, yaşadığı tatlı serüvenlerden söz etmeye başladılar. Patron yemekten sonra dükkanın arkasındaki odaya uykuya çekildi. Ben de altın saatinin kapağını açıp içine sirke damlattım. Uyandıktan sonra saat elinde dükkana girerek homurdanışını duyunca zevkten dört köşe oldum. Buna ne buyrulur? Durup dururken saatimin içine terler dolmaya başladı. Hiç başıma böyle bir şey gelmemişti. Sakın kötüye işaret olmasın. Dükkandaki tüm koşuşturmalara, evdeki işin çokluğuna karşın dehşetli bunalıyordum. Ne yapsam da kendimi kapı dışarı ettirsem diye kafa patlatıp duruyordum. Dükkanın önünden üstü başı karlarla kaplı insanlar telaşla geçip gelip geçerdi. Sanki bir cenaze törenine geç kalmışlardı da bir an önce mezarlığa yetişmek istiyor gibi acele ediyorlardı. Bilgileri kar yığınlarını aşmakta zorlanınca irkiliyorlardı. Dükkanın arkasındaki kilisenin çanı her gün hüzünlü hüzünlü çınlardı. Çanların sesi büyük perhizde insanın kafasına yastıkla vuruluyormuş gibi gelirdi. Acıtmayan ama sersemleten bir etki. Bir gün avluda, dükkanın arka kapısı önünde yeni gelen malları sandıktan çıkarırken ecüş bücüş yaşlı bir adam olan kilise bekçisi yanıma geldi. Pılı pırtıdan yapılmışçasına yumuşak bir görünümü vardı. Köpekler parçalanmışçasına üstü başı lime limeydi. "Bana bir çift lastik çalı versene," diye yokladı. Hiç ses etmedim. O boş bir ayakkabı sandığına oturdu, esnedi, ağzının üstünde stavros çıkardı ve yineledi. "Çalıver gitsin ha." "Çalmak doğru olmaz," diye uyardım. "Ama çalan çalana işte. Gel bu yaşlı başlı adamın hatırını kırma." Çevremdeki insanlara hiç mi hiç benzemiyordu. Hırsızlık yapmaya eğilimli olduğumdan ve ona bir çift lastik uzatacağımdan emin gibiydi. Yaşlı adam en küçük bir sevinç belirtisi göstermeden sakin bir tavırla "İyi öyleyse," dedi. "Benimle dalga geçmiyorsun değil mi?" "Yok yok, hiç de beni kandıracağa benzemiyorsun." Çizmesindeki pis ve ıslak karları temizleyerek oracıkta bir süre daha sessizce oturdu. Derken piposunu yaktı ve ansızın beni dehşete düşürdü. "Ya ben seni kandırıp faka bastırırsam, lastikleri dosdoğru patrona götürüp onları bana yarım rubleye sattığını söylersem ne yaparsın o zaman ha? Bunların fiyatı en azından 2 ruble. Sen tutup onları bana yarım rubleye vermişsin. Nereden baksan kısa günün kârı ha?" Bütün bu söylediklerini yapmış gibi şaşkınlıkla bakıyordum ona. Oysa çizmesine bakıyor, piposundan savurduğu mavi dumanlar arasında boğuk bir sesle sakin sakin konuşuyordu. "Ya patronun bana, git de şu benim delikanlının ağzını bir yokla bakalım. Hırsızlık yapacak mı, yapmayacak mı?" dediyse hani olur ha, ne olacak o zaman? "Lastikleri vermedim ki sana," dedim öfkeyle. "Artık sözünden dönemezsin, söz sözdür." Elimi tutup kendine çekti. Soğuk parmağını alnıma dokundurarak ağır ağır devam etti. "Nasıl olur da böyle çabucak baştan çıkıyorsun? Hemencecik, al buyur lastikleri diyecek kadar hem de." "Lastikleri isteyen sensin."
Sen ne bakıyorsun bana? Her şeyi isteyebilirim. Yani ben senden kiliseyi soymanı isteseydim soyar mıydın? Nasıl da hemen güvenebiliyoruz? Seni gidi küçük budala seni.
Beni iteleyerek ayağa kalktı.
Neme gerek benim çalıntı lastik? Hem ben kim? Lastik giymek kim? Beyefendi değilim ki. Ben yalnızca sana biraz şaka yapayım dedim. Ama bana dürüst davrandığın ve için seni Paskalya'da can kulesine çıkaracağım. Çan çalar, kenti seyredersin.
Kenti biliyorum ben.
İyi de çan kulesinden manzara daha güzeldir.
Çizmeleriyle karda bata çıka, ağır adımlarla uzaklaşarak kilisenin köşesinde gözden yok oldu. Ardı sıra bakarken kara kara düşünüyordum. Yaşlı adam bana gerçekten şaka mı yapmıştı? Yoksa beni denesin diye patronum tarafından mı gönderilmişti? Dükkana girmekten korkuyordum. O sırada Sasha avlunun ucundan seslendi.
Nice neme kayboldun yine?
Ansızın tepemin tası attı. Elimdeki kerpeteni ona doğru salladım. Tezgahtarla birlikte bir şeyler aşırdıklarını biliyordum. Soba borusunun içine bir çift çizme ya da ayakkabı gizlerler. Daha sonra paydos bitince bunları koyunlarına saklarlardı. Bu durum hoşuma gitmiyor, beni kaygılandırıyordu. Patronun verdiği gözdağı kulağıma küpe olmuştu.
''Çalıyor musun?'' diye sordum Sasha'ya.
''Ben değil ama tezgahtar çalıyor.'' dedi.
''Ben yalnızca ona yardımcı oluyorum. Bana dediğimi yapmazsan karışmam.'' diyor. Sözünü dinlemezsem kancayı takar yoksa. Patron, o da bir zamanlar tezgahtardı. O her şeyi bilir. İyisi mi? Sen ol, çeneni tut.
Konuşurken aynaya bakıyor ve parmaklarını tıpkı baş tezgahtar gibi abartılı bir biçimde açarak kravatını düzeltiyordu. Sürekli benden üstün ve güçlü olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Tok bir sesle azarlıyor, dediğim dedik bir tavırla buyruklar yağdırıyordu. Gerçi ondan daha boylu poslu ve daha güçlüydüm. Ama sıska ve hantaldım. O ise tıknaz ve çevikti. Giysilerinin içinde önemli ve etkileyici bir gibi görünüyordu. Yine de sevimsiz ve gülünç bir yanı vardı. Garip bir kadın olan aşçıdan nefret ederdi. Bu kadının iyi mi kötü mü olduğunu kestiremezdiniz. Kara gözlerinden kıvılcımlar saçarak ''Dünya bir yana, kavga bir yana, bayılırım kavgaya'' derdi. ''Kavga olsun da nasıl olursa olsun fark etmez. İster horoz dövüşü, ister it dalaşı ya da insan kavgası. Bence hepsi bir.'' Avluda horozlar ya da domuzlar kapıştıkları zaman işi gücü bir yana kor, kavga bitene dek pencereden sessizce seyrederdi. Akşamları Sasha ile bana ''Ne diye oturup duruyorsunuz çocuklar?'' Kavgaya tutuşsanıza derdi. Sasha kızardı. Ben çocuk filan değilim, sersem cadaloz derdi. Ben tezgahtarım, tezgahtar. İyi ama hiç de öyle birine benzemiyorsun. Bence insan evleninceye kadar çocuktur. Sersem ihtiyar budala. Şeytan akıllıdır ama Tanrı onu sevmez. Kadının bulduğu atasözleriyle taşı gedine koymasına Sasha çok kızardı. Sasha kadının damarına basmaya görsün hemen ağzının payını alırdı. Kadın küçümseyerek bakar ve
''Püh! Seni hamam böceği seni! Seni Allah'ın büyük yanılgısı seni!'' diye karşılık verirdi.
Sasha uyurken aşçı kadının suratını boyayla ya da soba kurumuyla sıvamayı, yastığına toplu iğne koymamı ve daha başka oyunlar oynamamı önermişti. Ne var ki ben aşçı kadından çekiniyordum. Üstelik uykusu pek hafifti. Lambayı yakar, gözlerini bir köşeye dikip öylece otururdu. Kimi zaman da ocağın arkasından yanıma gelir, beni uyandırarak yalvar yakar fısıldardı.
Gözüme uyku girmiyor. Alyosha, korkuyorum. Hadi bana bir şeyler anlat.
Uykulu uykulu bir şeyler anlatırdım. Oturduğu yerde ileri geri sallanarak can kulağıyla beni dinlerdi. Sıcak bedeninden tütsü ve salonun kokusunun yayıldığını hisseder gibi olurdum. Sanki öldü ölecek gibi bir hali vardı. Belki de hemen o anda yere serilip ölüverecekti. Korkuya kapılarak yüksek sesle konuşmaya başlayınca beni hemen durdururdu.
''Şşt! Şu serserileri uyandıracaksın. Bir şey değil, sevgilim sanacaklar seni.''
Yanıma her zaman aynı biçimde otururdu. vücudunu eğer, dizlerinin arasına soktuğu ellerini kemikli bacakları arasında sıkıştırırdı. Göğsü dümdüzdü. Kaburgalar, kaba pamuklu gömleğinin altından tıpkı kurumuş bir fırçanın kasnakları gibi belli olurdu. Epeyce bir süre çıt çıkarmaksızın oturur, sonra ansızın fısıldardı. Böyle sürünerek yaşayacağıma öleyim daha iyi. Ya da görünmeyen birine, yaşadım da ne geçti elime sanki diye sorardı. Derken anlattığım öyküyü yarıda keserek, uyu hadi der ve kalktığı gibi mutfağın koyu gölgeleri arasından gözden kaybolurdu. Saşa, ihtiyar cadı diye humurdanırdı arkasından. Bir gün bunu yüzüne söylemesini istedim. Ondan korkacağımı mı sanıyorsun? Dedi. Hemen ardından suratını buruşturarak ekledi. Ayrım sonu. Sayfa 13.